Ayrım 23.
Gece çökerken ısı hızla düştü. Bizon derisine sarılıp yatlar ve genç kız birkaç saniye içinde derin bir uykuya daldı. Craig uyumamıştı. Uykuyu daha sonraya bırakabilirdi. Örtünün altından sürünerek çıktı, kırmızı bir battaniye sarındı ve sevdiği kızın başında nöbet tuttu. Kimse gelmedi. Craig şafaktan önce ayaktaydı. Yanlarındaki kurutulmuş geyik etini ve kızın çadırlarından aldığı mısır ekmeğini hızla yediler ve derede ellerini yıkadılar. Ardından hemen toparlanıp oradan ayrıldılar. Takipçileri de günün ilk ışıklarıyla beraber harekete geçmişti. 12 kilometre gerideydiler ve arayı hızla kapatıyorlardı. Craig Cheyenne'lerin peşlerinde olduğunu biliyordu. Yaptıkları affedilemez bir davranıştı. Ama süvarilerden haberi yoktu. Arazi giderek daha engebeli bir hal almış, hızları düşmüştü. Takipçilerinin kısa süre içinde onları yakalayacağını biliyordu. Bu yüzden izlerini gizleyerek diğerlerini yavaşlatmaya çalışıyordu. 2 saatlik bir ilerleyişin ardından iki derenin birleştiği noktaya vardılar. Sol tarafta dağlardan çağıldayarak inen Rock Deresi vardı ve geçilmesi imkansız görünüyordu. Tam karşılarında ise daha sığ ve daha az kayalık olan West Deresi vardı. Craig atından indi, fısıldayan rüzgarın atının yularını kendi atının eyerine bağladı ve Rosebud'u dizginlerinden çekerek suya girdi. Küçük kafiliyi belli bir açıyla Rock Deresi'ne doğru ilerlettikten sonra geri dönüp diğer tarafa yürüdü. Buz gibi su ayaklarını hissizleştirmişti ama çakıl taşları üzerinde iç kilometre daha ilerlemeyi başardı. Sonra sol tarafındaki dağlara yöneltip hayvanları sudan çıkararak sık ağaçların arasına soktu. Arazi sert bir açıyla dikleşiyordu. Dallar ve yapraklar güneşin ışıklarını engellediği için hava sıcaklığı epey düşüktü. Fısıldayan rüzgar battaniyesini omuzlarına sarmış, eğersiz bindiği atını yürüme hızında sürüyordu. 5 kilometre gerideki süvariler derelerin birleştiği noktaya varınca durdu. Crow izciler Rock Deresi'ne doğru giden izleri gösterdi. Teğmen çavuşuyla bir süre görüştükten sonra sahte izin peşine düşme emri verdi. Onlar gözden kaybolurken Cheyenne'ler 2 dereye ulaştı. İzlerini gizlemek için suya girmelerine gerek yoktu. Ama sağdakini seçip kıyı boyunca ilerlediler ve sudan çıkan atlara dair herhangi bir iz olup olmadığını görmek için karşı kıyıyı gözleriyle taradılar. 3 kilometre sonra derenin karşı kıyısındaki yumuşak toprağın üzerinde izler gördüler. Atlarını karşı tarafa sürüp ormana girdiler. Craig öğle vakti avlandığı yıllardan doğruca aralara gittiğini hatırladığı büyük açık bir kaya platosu olan Silver Run platosuna vardı. Bilmiyorlardı ama artık 3350 metre yükseklikteydiler. Kayaların kıyısından baktığında bir süre içinde ilerleyip sonra terk ettikleri dereyi görebiliyordu. Sağında 2 derenin ayrıldığı yerde bir takım şekiller vardı. Dürbünü yoktu ama görüş mesafesi çok fazlaydı. Cheyenne değil, yanlarında Crow izciler bulunan süvariler olduklarını gördü. 10 asker vardı. Yanlış tarafa gittiklerini anlayarak Rock Deresi'nden aşağı inen bir ordu keşif koluydu. Ben Craig kızı serbest bıraktığı için ordunun hala peşinde olduğunu anladı. Sharps tüfeğini kılıfından çıkardı, tek bir kurşun yerleştirdi. Bir kayanın üzerine koydu ve gözünü kısarak aşağıdaki vadiye baktı. Atı vur derdi yaşlı Donaldson daima. Bu topraklarda atı olmayan adamın dönüşü de olmaz. Askerin atının alnına nişan aldı. Tüfeğin gök gürültüsüne benzer sesi dağlarda yankılandı. Kurşun teğmenin atının başının yan tarafına isabet etti. Hayvan üzerinde teğmenle birlikte bir çuval gibi yere yığıldı. Düşerken bileğini burkmuştu. Süvariler ormana kaçıştı. Çavuş vurulan atın yanına koştu ve bileği burkulan teğmene yardım etmeye çalıştı. At ölmemişti ama artık işe yaramazdı. Çavuş tabancasıyla hayvanı vurarak acısına son verdi. Sonra teğmeni ağaçların arasına sürükledi. Tekrar ateş edilmedi. Ormandaki çeyenler atlarından çam iğneleriyle kaplı yere atlayıp sessizce bekledi. 7. süvari alayından yağmaladıkları Springfield tüfekleri vardı ama kullanmakta her kızılderili gibi beceriksizdiler. Genç Vasiçul'un Sharps tüfeğiyle mesafe tanımaksızın neler yapabildiğini çok iyi biliyorlardı. Eğimli arazide yukarı doğru sürünmeye başladılar. Hızları düşmüştü. 6 çeyenden biri geride, atlarının yanında kalmıştı. Craig battaniyeyi 4 parçaya ayırdı ve her biriyle Rosebud'un ayaklarını sardı. Çelik nallar ve kayalık zemin arasında fazla dayanmazlardı ama izlerini 500 metre boyunca gizleyebilirlerdi. Güneybatıya yönelerek dağların zirvesine doğru ilerledi. Silver Run 8 kilometre sürüyordu ve gizlenecek hiçbir yer yoktu. Craig 3 kilometre sonra ardına baktı ve sırtın üzerinden platoya giren benekler gördü. Yola devam etti. Onu ne vurabilirler ne de yakalayabilirlerdi. Birkaç dakika sonra beneklerin sayısı arttı. Süvariler ormandan çıkıp platoya varmışlardı ama Cheyenne'lerin 3 kilometre kadar doğusundaydılar. Sonra yarığa vardı. Daha önce bu kadar yükseğe çıkmamıştı. Orada bir yarık olduğunu bilmiyordu. Dik ve dardı. Dibinde çam ağaçlarıyla sarılmış Lake Fork vardı. Karşıya geçecek uygun bir yer aradı ve sonunda Thunder Dağı'nın altında buldu ama yarım saat kaybetmişti. Kendini de atları da son sınırına dek zorlayarak dağ geçidinden indi ve Hell Roaring platosuna tırmandı. Hendekten çıktığı an bir kurşun başının üzerinden vızıldayarak geçti. Dağ geçidinin diğer tarafındaki süvarilerden biri çam ağaçları arasında bir hareket görmüştü. Gecikmesi peşindekilerin onu yakalamasına sebep olduğu gibi bir de yol göstermişti. Önünde Rearguard Dağı'nın kule gibi yükselen yamaçlarına kadar 5 kilometrelik düzlük daha vardı. O düzlüğü de aşabilirse yamaçtaki kayalar ve mağaraların koruması altında bir nebze rahatlayabilirdi. İki insan ve iki at yükseklik yüzünden güçlükle nefes alıyor, şiddetli bir oksijen ihtiyacı duyuyordu ama ilerlemeye devam ediyordu. Yakında karanlık çökecek ve Rearguard, Sacred ve Beartooth dağların arasındaki tepeler ve geçitler arasında kaybolacaklardı. Orada onları hiç kimse takip edemezdi. Sacred dağının arkasında nehir havzaları arasındaki set vardı. Arazi oradan sonra eğim kazanıyor ve Wyoming'e doğru uzanıyordu. Orada düşmanlarından kurtulacaklar, evlenecekler, vahşi topraklarda sonsuza dek yaşayacaklardı. Ben Craig ve fısıldayan rüzgar günün son ışıkları da kaybolurken takipçilerini geride bırakarak Rearguard dağının yamaçlarına yöneldi. Alacakaranlıkta kayalıkların tepesine tırmanıp zirvedeki beyazlığın asla kaybolmadığı kar çizgisine ulaştılar. Orada 50'ye 20 metre bir çıkıntı buldular. Gerisinde de büyükçe bir mağara vardı. Kalan tek tük çam ağacı girişini perdeliyordu. Craig karanlık çökerken atları mağara girişindeki ağaçlara bağladı. Hava çok soğuktu ama bizon derisinden örtüleri vardı. İzci eğerini ve kalan tek battaniyeyi mağaraya taşıdı. Tüfeğini doldurdu ve yanı başına koydu. Sonra bizon derisini mağaranın girişine yakın bir yere serdi. Fısıldayan rüzgar ile üzerine uzandılar ve diğer ucunu üzerlerine çekip örtmeye çalıştılar. Koza gibi battaniyenin içinde vücut ısıları normale döndü. Kız ona sokuldu. "Ben," diye fısıldadı. "Beni kadının yap, şimdi." Craig kızın antilop derisinden tüneyini yukarı sıyırmaya başladı. "Yaptığınız yanlış." Dağın tepesinde tam bir sessizlik vardı. Bu yüzden Cheyenne dilinde konuşan sesi cılız olmasına rağmen açık seçik duydular. Yaşlı bir adamın sesiydi. Gömleğini çıkarmış olan Craig kaşla göz arasına tüfeğini kapmış, gecenin dondurucu soğuğunda yarı çıplak duruyordu. Adamı daha önce nasıl olup da görmediğini anlayamıyordu. Düz kayanın ucunda çamların altında bağdaş kurmuş oturuyordu. Uzun gri saçları çıplak beline doğru iniyordu. Yüzü derin kırışıklıklarla kaplıydı. Bir hayal avcısıydı. Yaşını kestirebilmek güçlü. Oruç tutmak, meditasyon yapmak ve sonsuzluğun yol göstermesi için bu ücra yere gelmişti. "Sen mi konuştun kutsal kişi?" İzci ona yaşlı bilgelerle konuşurken kullanılan saygı belirten ünvanla hitap etmişti. Geldiği yeri tahmin edemiyordu. Bu yüksekliğe nasıl tırmandığıysa bir muammaydı. Üzerinde hiçbir şey olmadan soğuğa nasıl dayandığını bilemiyordu. Craig'in tek bildiği onun gibi hayal avcılarının tüm bilinen doğa kanunlarına meydan okuyabileceğiydi. Fısıldayan rüzgarın yanına geldiğini hissetti. "Hem insanların hem de her yerdeki ruh, meh, hıya, yahın gözünde yanlış bir iş yapıyorsunuz," dedi yaşlı adam. Ay henüz doğmamıştı ama yıldızlar öylesine parlaktı ki mağaranın ağzı solgun bir ışıkla aydınlanıyordu. Craig ağacın altından ona bakan gözlerde yıldızların ışığının yansımasını görebiliyordu. "Niçin kutsal kişi?" "Kız başka birine vaat edilmiş. Nişanlısı Vasi Chu'ya karşı mertçe savaşmış, şerefli bir savaşçı. Böyle muamele görmeyi hak etmiyor." "Ama o artık benim kadınım." "Senin kadının olacak dağların adamı ama henüz değil. Her yerdeki ruh konuşuyor. Kız halkının ve nişanlısının yanına dönmeli. Dönerse bir gün tekrar bir araya gelecek ve birbirinizin olacaksınız. Sonsuza dek. Mehiyayah böyle diyor." Yerden bir sopa aldı ve ayağa kalkarken destek olarak kullandı. Çıplak teni yaşlı ve koyu renkti. Üzerinde sadece bir peştemal ve mokasenler vardı. Dönüp çamların arasında yürümeye başladı ve bir süre sonra görüş alanlarından çıktı. Fısıldayan rüzgar Craig'e döndü. Gözyaşları yanaklarından aşağı süzülüyor ama çenesinden damlayamadan donuyordu. "Halkımın yanına dönmeliyim. Bu benim kaderim." Hiç tartışma olmadı. Bir faydası olmazdı. Kız mokasenlerini giyip battaniyesine sarılırken Craig de atı hazırladı. Sonra ona son bir kez sarılıp ata bindirdi ve dizginleri uzattı. Fısıldayan rüzgar atını yavaşça geldikleri yöne doğru sürmeye başladı. "Fısıldayan rüzgar!" diye seslendi arkasından. Kız dönüp yıldızların ışığı altında ona sessizce baktı. "Birbirimizin olacağız, eninde sonunda. Böyle yazılmış. Otlar uzadığı, nehirler aktığı sürece seni bekleyeceğim. Ben de seni, Ben Craig." Ve gitti. Craig soğuk iliklerine işleyinceye dek gökyüzünü seyretti. Sonra Rosebud'u mağaranın içine aldı ve bir kucak çam iğnesini önüne koydu. Bizon derisini mağaranın daha iç kısmında yere serdi ve sarınarak uyudu. Ay doğdu. Kızılderililer kızın kaya düzlüğünün üzerinden kendilerine doğru geldiğini gördü. İki ayrı kamp ateşi gören kız baykuş ulumasına benzer işareti alınca soldakine yöneldi. Hiçbir şey söylemediler. Sözü babası uzun geyiğe bırakmışlardı. Ama verilen emirler kesindi. Kurallarına saygısızlık eden Vasiçu ölmeliydi. Şafağı beklemeye karar verdiler. Saat sabahın birinde bir tutun üzeri bulutlarla kaplandı ve sıcaklık düşmeye başladı. Her iki kamp ateşinin başındaki adamlar uykularında titreyip battaniyelerine daha sıkı sarındılar. Ama bir faydası olmadı. Bir süre sonra hepsi uyanıp ateşi odunlarla besledi ama ısı hala düşüyordu. Hem Cheyenne'ler hem de beyaz adamlar Dakota'nın sert kışını yaşamıştı ve kış ortasında şartların nasıl olduğunu bilirdi ama Ekim ayının son günündeydiler. Henüz çok erkendi. Bununla birlikte ısı düşmeye devam ediyordu. Saat 2'de lapa lapa kar yağmaya başladı. Süvarilerin kampında Crow izciler ayağa kalktı. "Gidiyoruz," dediler Teğmen'e. Teğmen'in bileği acıyordu ama ödül ve kaçağın yakalanışının onu orduda bir anda yükselteceğini biliyordu. "Hava soğuk ama yakında gün doğacak," dedi onlara. "Bu sıradan bir soğuk," dediler. "Bu uzun uyku soğuğu. Hiçbir battaniye bu soğuktan koruyamaz. Aradığınız Vasiçu şimdiye kadar ölmediyse bile güneş doğmadan önce ölür." "Gidin öyleyse," dedi Teğmen. Nasılsa iz sürme işi sona ermişti. Avı kar yağmadan önce görebildiği dağdaydı. Crow'lar atlarına binip kamptan ayrıldı ve Silver Run platosunu geçerek vadilere indi. Giderlerken içlerinden biri bir gece kuşunun ötüşüne benzer keskin bir çığlık attı. Bunu duyan Cheyenne'ler birbirlerine baktı. Bir uyarı çığlığıydı. Ateşi üzerine kar atarak söndürdüler ve kızı da alarak kampı terk ettiler. Hava sıcaklığı hala düşüyordu. Çığ düştüğünde saat 4 civarıydı. Dağlardan inip platoyu kalın bir halı gibi kapladı. Lake Fork'a doğru tıslayarak ilerliyordu. Yarığa düşerken önüne çıkan her şeyi beraberinde götürdü. Geride kalan adamlar ve atlar kıpırdayamıyordu. Soğuk onları oldukları yere mıhlamıştı. Şimdi kar dereyi sadece çamların tepeleri görünecek şekilde doldurmuştu. Sabah bulutlar dağıldı ve güneş yüzünü gösterdi. Her yer göz alabildiğine bembeyazdı. Dağlardaki ve ormanlardaki milyonlarca delikli hayvanlar kışın artık geldiğini ve bahara dek uykuya yatmaları gerektiğini biliyordu. İzci dağın tepesindeki mağarada battaniyesine sarılmış halde uyuyordu. Uyandığında bazen herkese olduğu gibi nerede olduğunu hatırlayamadı. Uzun geyiğin köyünde miydi? Ama sabah yemeğini hazırlayan kızılderili kadınların seslerini duymuyordu. Gözlerini açtı ve bizon tüylerinin arasından baktı. Mağaranın kaba duvarlarını görünce anılar beynine üşüştü. Doğrulup oturdu ve uyku mahmurluğundan kurtulmaya çalıştı. Mağaranın üzerinde olduğu kaya çıkıntısının karla kaplı olduğunu görebiliyordu. Kar tabakası göz kamaştırıcı bir şekilde parlıyordu. Yarı çıplak halde dışarı çıkıp sabah havasını içine çekti. Bu iyi gelmişti. Rosebud da onun ardından mağaradan çıkmış çam ağaçlarının taze filizlerini yiyordu. Sabah güneşi Craig'in sağındaydı. Genç adamsa kuzeye, Montana'nın uzaklarda kalan düzlüklerine bakıyordu. Çıkıntının kıyısına yürüyüp aşağı atladı ve Hell Roaring platosuna baktı. Kamp ateşlerinin dumanlarından hiçbir iz yoktu. Takipçileri gitmiş gibi görünüyordu. Mağaraya dönüp gömleğini giydi ve kemerini taktı. Bobby bıçağını alarak Rosebud'un yanına gitti ve ön bacaklarını serbest bıraktı. At hafifçe kişnedi ve kadifemsi burnunu genç adamın omuzuna sürttü. Craig o sırada tuhaf bir şey fark etti. Atı baharda sürgün veren filizleri yemişti. Etrafına bakındı. O yükseklikte yaşayabilen tek tük çamlar soluk yeşil sürgünlerini güneşe doğru uzatmıştı. Vahşi bir hayvan gibi kış uykusuna yatmış ve aylarca uyumuş olduğunu büyük bir şaşkınlıkla anladı. Bunun mümkün olduğunu duymuştu. Yaşlı Donaldson bir keresinde kışı bir ayının ininde hemen ötesindeki ayı yavrularıyla birlikte uyuyarak geçiren bir avcudan söz etmişti. Heybesinde son bir parça kurutulmuş et buldu. Çiğnenmesi güçtü ama kendini zorlayarak yedi. Boğazını ıslatmak için bir avuç kar alıp eriyene kadar elleri arasında ezdikten sonra avuçlarını yaladı. çiğ kar yememesi gerektiğini bilecek kadar deneyimliydi. Heybesinde tilki kürkünden yuvarlak avcı başlığı da vardı. Başlığı kafasına geçirdi. Rosebud'u eğerledikten sonra Sharps tüfeğini ve kurşunlarını kontrol etti ve mağaradan ayrılmaya hazırlandı. Hayatını kurtaran örtüyü ağır olmasına rağmen rulo yapıp eğerin arkasına bağladı. Mağarada hiçbir şey kalmadığını görünce Rosebud'un dizginlerini tuttu ve platoya doğru yürümeye başladılar. Ne yapacağına henüz tam olarak karar vermiş değildi ama alçaklardaki ormanlarda bol bol av hayvanı olacağını biliyordu. Bir insan orada sadece kapanlarla bile hayatını rahatça sürdürebilirdi. İlk platoyu yavaş bir hızla yürüyerek geçti. Her an bir hareket görmeyi veya bir tüfek sesi duymayı bekleyerek temkinli adımlar atıyordu. Ama hiçbir şey olmadı. Anlaşılan takipçiler onu aramak için geri dönmemişlerdi. Crow'ların tüm mavi ceketlerin kar fırtınası sırasında öldüğüne dair bir rapor verdiğini ve kaçağın da büyük olasılıkla ölmüş olduğunu bildirdiğini bilemezdi. Dağ geçidini açtı ve Lake Fork'a doğru ilerlemeye devam etti. Silver Run'ı aşarken güneş iyice yükseldi. Ufuk çizgisine 30 derecelik bir açıdaydı. Craig ısındığını hissetti. Çam ormanları arasından ilerlemeye devam etti ve geniş yapraklı ağaçlara varınca mola verdi. Tam öğle vaktiydi. Craig heybesinden çıkardığı bir metre sicim ve topladığı ince dallarla bir tavşan kapanı kurdu. Hiçbir şeyden şüphelenmeyen bir tavşan sonunda kapana girdiğinde aradan bir saat geçmişti. Craig hayvanı öldürüp derisini yüzdü. Kav kutusu ve çakmak taşını kullanarak bir ateş yaktı ve kızaran eti afiyetle yedi. Ormanın kıyısına bir hafta boyunca kamp yaptı ve gücünü topladı. Taze et boldu, her yerde karşısına çıkan dereler alabalık kaynıyordu ve içme suyu sıkıntısı yoktu. Hafta sona erdiğinde oradan ayrılıp düzlüklere inmeye karar verdi. Gündüzleri saklanıp geceleri ay ışığında yolculuk ediyor, bir kulübe inşa ederek yerleşmeye niyetlendiği Pryor'a gidiyordu. Ondan sonra Cheyenne'lerin nereye gittiğini sorabilir ve fısıldayan rüzgarın özgür kalmasını bekleyebilirdi. Bunun gerçekleşeceğinden emindi, zira böyle yazıldığını biliyordu. 8. gecede atını eğerleyip ormandan ayrıldı. Yıldızların rehberliğinde kuzeye yöneldi. Dolunay vardı ve arazi solgun beyaz ışıkla adeta yıkanıyordu. Gece boyunca yürüdükten sonra sabah onu hiç kimsenin göremeyeceği kuru bir dere yatağında kamp kurdu. Bir daha ateş yakmamış ormandayken tütsülediği etleri yemişti. Bir sonraki gece Pryor'a doğru doğuya döndü ve kısa süre sonra her iki tarafta uzanan uzun siyah kayalığı aştı. Şafaktan hemen önce bir başkasını geçti ve at üzerinde ilerlemesi güç ancak saklanmak için ideal olan engebeli topraklara geldi. Bir keresinde ay ışığında sessizce otlayan bir sığır sürüsü gördü ve hayvanları hangi aptalın böyle korunmasız bıraktığını merak etti. Crow'lar onları bulmuş olsaydı iyi bir ziyafet çekeceklerine şüphe yoktu. Kaleyi ilerleyişinin 4. sabahında gördü. Bir tepeciğin üzerine kamp yapmış güneş doğarken West Pryor Dağı'nın eteklerindeki kaleyi görmüştü. Yemek için yakılan ocakların dumanı gibi yaşam belirtileri arayarak rüzgarla taşınan bir boru sesi duymayı bekleyerek kaleyi bir saat boyunca inceledi. Ama hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Güneş doğunca bir çalı kümesinin gölgesine çekilerek uyudu. Akşam yemeğini yerken ne yapması gerektiğini düşündü. Hala vahşi topraklardaydı ve tek başına yolculuk etmekle sürekli tehlike içinde olduğunu biliyordu. Kalenin yeni inşa edilmiş olduğu belliydi. Önceki sonbaharda orada değildi. Demek ki ordu Crow halkının topraklarındaki hakimiyet alanını genişletiyordu. Bir yıl öncesine kadar en yakın kaleler Big Horn Irmağı'nın doğusundaki Smith Kalesi ve Bozeman yolunun kuzeybatısındaki Ellis Kalesi'ydi. Bu ikincisine gidemezdi, onu orada tanırlardı. Ama yeni kalede 7.'den veya Gibbon'ın komutasındaki askerlerden yoksa, onu gördüğünde kimse tanımazdı ve bir de sahte isim verirse, Rosebud'u eğerledi ve yeni kaleyi gece görünmeden araştırmaya karar verdi. Ay ışığı altında kaleye vardı. Direklerinde hiçbir birliğin bayrağı dalgalanmıyor, içeriden hiç ışık sızmıyor, insanlara dair hiçbir ses duyulmuyordu. Sessizliğin verdiği cesaretle ön kapıya yöneldi. Üzerinde iki kelime vardı. İkincisinin kalesi olduğunu biliyordu. Daha önce gördüğü için şeklini tanıyordu. İlk kelimeyi ise hatırlayamamıştı. İki dikey çizgi ve aralarından geçen bir tür yatay çizgiden oluşuyordu. Çift kanatlı yüksek kapının dışında bir zincir ve asma kilit vardı. Rosebud'u 3,5 metre yükseklikteki kazıklardan oluşan duvarın çevresinde yürüttü. Ordu neden bir kale inşa edip sonra terk etmiş olabilirdi? Saldırıya mı uğramıştı? İçeride sadece cesetleri mi vardı? Peki öyleyse asma kilit neyin nesiydi? Gece yarısı Rosebud'un eğerinin üzerinde ayağa kalkarak duvarın diğer tarafına geçti. Kenardan 1,5 metre aşağıda, yerden 2 metre yüksekte olan geçidin üzerindeydi. Aşağı baktı. Subaylar da süvarilerin barakalarını, ahırları, mutfakları, silah deposunu ve su depolarını görebiliyordu. Her şey yerli yerindeydi ama kalede incin top oynuyordu. Merdivenlerden sessizce indi ve tüfeğini ateşlemeye hazır halde tutarak etrafı keşfetmeye koyuldu. Gerçekten de yeni bir kaleydi. Kilişlerin üzerindeki testere izlerinden anlaşılıyordu. Kale kumandanının odası kilitliydi ama diğer her yere rahatça girilebiliyordu. Askerler ve yolcular için 2 yatakhane vardı. Hiç tuvalet göremedi. Bu çok tuhaftı. Arka duvarın önünde ana girişin uzandığı küçük bir kilise vardı. Kilisenin yanı başında bir kapı olduğunu gördü. Üzerindeki kalın tahtayı çekip kapıyı açtı ve dışarı çıkıp diğer tarafa doğru yürüyerek Rosebud'u içeri aldı. Ardından kapıyı tekrar kapadı. Kaleyi tek başına savunamayacağını biliyordu. Kızılderililer kaleye saldıracak olursa savaşçılar duvarları onun yaptığı gibi kolayca aşabilirdi. Ama uzun geyiğin klanının nereye gittiğini öğrenene dek kaleyi üs olarak kullanabilirdi. Gün ışığının aydınlığında ahırları inceledi. 20 bölme ve 20 ata yetecek yem vardı. Dışarıdaki yalakta taze su olduğunu gördü. Rosebud'un eyerini çıkardı ve atı bir kova yulafı yerken tımar etti. Demirci ocağında bir teneke yağ buldu ve tüfeğini pırıl pırıl olana dek temizledi. Kalede dükkanda avcı kapanları ve battaniyeler vardı. Battaniyelerden birkaçını alıp yolcular için ayrılmış yatakhanenin bir köşesinde kendilerine rahat bir yer hazırladı. Tek eksik olan yemekti ama dükkanda bir kavanoz şekerleme buldu ve akşam yemeği niyetine onları yedi. 2 hafta göz açıp kapayıncaya dek geçti. Sabahları atı üzerinde kaleden çıkıp kapanları kontrol ediyor ve avlanıyordu. Öğleden sonraları ise hayvanların derilerini ileride satılmak üzere hazırlıyordu. Gereğinden fazla taze eti vardı. Topladığı bitkilerin yapraklarından da besleyici çorbalar yapıyordu.